Evet, vakit geldi gene. Allah'ın sesine kulak verelim. Geçen hafta İbrahimler mektubunun başında okuduk. Nasıl İsa Mesih peygamberlerden daha büyüktür. Ve bu çok güncel, çok bize gerekli olan, lazım olan bir konu. Günden gene böyle kişilerle karşılaşıyoruz. Hani bunu inkar ediyorlar. İsa sadece bir peygamber. Ama bugün devam edeceğiz ve ikinci buna benzer bir konuya. Peygamberlerden büyük ne var? Kim var? Melekler. Ve şimdi bugün bakacağımız mesele budur. İsa sadece peygamberlerden daha büyük değildir. Bugün göreceğiz İsa meleklerden de daha üstündür. Şimdi tam olarak burasını okumadan önce bazı kişiler diyebilir ki hep böyle teoretik şeyler ortaya atıyorsun. Hep böyle teori üzerine konuşuyorsun. Daha pratik bir şey konuşsana. Bu düşünce bence tam değil, doğru. Beğenmiyorum. Çünkü bize bir temel gerekiyor. Kime iman ettik? Nasıl biridir bu İsa Mesih? Bunu iyice anlamadan ne kadar da kendimizi kandırırsak, ne kadar kendimizi heyecanlandırırsak boş bir şey. Ancak İsa Mesih'in karakterini, kişiliğini, kim olduğunu daha iyi anladıkça hayatımıza bir kuvvet geliyor. Onun için bu temaları okuyoruz. Ben kendim öyleyim. Zaten İsa Mesih bize bir yol gösteriyor. Bazı kişiler Tanrı'ya büyük dualar yapmak istiyorlar. Büyük şeyler görmek istiyorlar. Ama sanki İsa diyor ki büyük dualar yapma ama büyük bir Tanrı'ya dua et. Fark odur. Kimi dua ettiğimiz önemlidir. Evet, bugün devam etmek istiyoruz. İkinci mesele, İsa meleklerden üstün. İbraniler 1. bölüm ayet 4'ten 14'e kadar. Nasıl geçen hafta gördük, büyük bir yanlışlıktır İsa'ya sadece bir peygamber gözüyle bakmak. Buna benzer ikinci büyük bir yanlış öğretiş var. Ve bazıların anlayışına göre Allah çok uzak ve direkt doğrudan bizimle konuşamıyor. Yani konuşamayız onunla. Onun için sanki baş meleğini konuşuyor. Özellikle 1. yüzyılda öyle bir anlayış vardı. Allah çok uzak. Doğrudan insanlara konuşamaz. O baş meleğini konuşuyor. Baş melek de daha küçük melekleri konuşuyor. O da gene 3., 4., 5. böyle bir zincirleme oluyor. Ve en sonunda bir melek insanlara konuşuyor. Tamam mı? Bu zincir düşüncesi 1. yüzyılda Gnostik diye bir öğretiş vardı. Ve 1. yüzyılda yaşayan kardeşlerimiz onunla hep o öğretişlerin hep boğuşurdular. Evet. Ve bu sistem içinde sanki İsa en yüksek pozisyonu veriyorlar. Ama Allah'tan daha düşük bir derece. En büyük melek gibi ona öyle bakıyorlar. Tamam mı? Yani Allah'tan hemen sonra o geliyor düşüncesi. Ve sanmayın ki bu sadece 1. yüzyılda öyle bir şeyler vardı. Bugüne kadar büyük bir yani savaşımız var. Bu düşünceye karşı çıkalım. Bugünlerde de bunun gibi düşünenler var. İsa Allah değildir ama ona en yakın olandır. Bu düşünce hep duyacaksınız. Mesela Mormonlar, onlar için İsa sanki şeytanla birlikte aynı nivoda, aynı seviyede. Şeytan ne kadar yüksekse bir baş melek olarak İsa da o kadar. Sanki İsa şeytanın kardeşidir. Öyle diyorlar. Yani değil karakter ama yükseklik pozisyonundan yani. Ve daha fenası olan Yehova Şahitleri diye bir grup var. Onlar da bu aynı düşünceye katılıyorlar. Aynısını öğretiyorlar. İsa yeryüzüne gelmezden önce baş melek Mikail imiş. Onların düşüncesi budur. Tamam mı? Sanki sadece bir baş melekti. Sonra beden almış, aramıza girmiş. Ve bugünlerde birçok cahil imanlı bu Yehovistlere ve bazında Mormonlara da kurban gidiyorlar. Çünkü İncil'in asıl öğretişini anlamamışlar. Ve ondan sonra ne kadar da ilahi söylesen, ne kadar da Rab'le yaşarsan sözde, böyle bir yola daldın mı her şey boşuna. Onun için dikkat edeceğiz. Yani kimse bu konuda aldattırılmasın. Ve onun için şimdi bu ayetleri daha dikkatle böyle araştıracağız. Evet, 3 tane büyük konu var. İsa Mesih'in adı daha üstün. İkincisi İsa Mesih'in pozisyonu meleklerden üstün. Ve üçüncüsü İsa Mesih'in işi meleklerden üstündür. Bu 3 konuya bakacağız, tamam mı? Birincisi İsa konuşuyor, onun adı meleklerden kat kat daha büyüktür. Onun adı nedir? Oğul. Hatta ilk doğan oğul sözü kullanıyor. Okuyoruz ayet 4. Oğul meleklerden çok daha yüksek bir at miras aldı. ve kendisi de onlardan daha yüksek oldu. Çünkü Allah meleklerin hangisine hangi vakıpta şöyle konuştu. Sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Ve gene ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Ve Allah ilk doğanı dünyaya getirirken gene şöyle diyor. Allah'ın bütün meleklere ona tapsınlar. Görüyor musunuz? Burada İsa meleklerini nasıl karşılaştırılıyor? Sanki iki kişi aralarında kavga yapıyorlar. Yani kim daha büyük diye. Nasıl bunu hani çözeceksin? Kim daha büyük diye? Herkes lütfen kartasını, kimliği çıkarsın ve adına baksın. Kimin adı daha büyükse, kimin yaşı daha büyükse o gerçekten öyle. Bu da İsa çok rahat kazanıyor. Çünkü onun adı meleklerden daha şerefli, daha şanlı, daha üstün. İsa Mesih'in adı nedir? Oğul. Oğul bir melek. Bunu karşılaştıramazsın. Ve bu da bunu bir tutmak çok büyük bir yanlışlık oluyor. Onun için İbrahimler mektubunu seviyorum. Çünkü çok büyük bir üstünlükle, bir kesinlikle İsa'nın üstünlüğünü savunuyor. İyi, bir kişinin adı neden önemlidir? Ne demektir bir kişinin adı? Birincisi, bir kişinin adı kişinin geçmişini gösteriyor. Nereden geldiğini gösteriyor değil mi? Herkesin soy adı ne demektir? Bu cinsten geliyor. Babamın da babası oradan geliyor. Bir kişinin cinsi, bir kişinin sülalesi, soyu çok önemli. Dediler mi? O falanca cinstendir, falanca sülaledendir. Herkes sanki onun karakterini bir parça biliyor. Var mahallede değil mi? Hırsız cinsleri var. Var işte başka kadın tüccarları bilmem ne. Var işte okumuş daha böyle üstün cinsler var. Hani herkesin cinsi, herkesin sülalesi böyle. Ve o at sanki bu kişinin geçmişini, kökünü gösteriyor. İsa'nın da oğul adını taşıması gösteriyor ki en iyi bir cinstendir. En iyi karakter sahibidir. Meleklerden çok çok daha üstün. Ama aynı zamanda atlar, özellikle kutsal kitapta geçen atlar İsa'nın geçmişi, geleceğini de gösteriyor. Nasıl? Çünkü kimse kendi kendine ad koymuyor. Nasıl bir familya adı, yani soy adı senin geçmişini gösteriyor. Birinci adın senin geleceğini gösteriyor. Anan baban bir ad koyduğu zaman bunu nasıl yapıyor? Bir umuttan. Bebek daha küçücük, bir şey yok, karakter belli değil ama umut ediyorlar böyle olsun. Mesela bir bebeğe Çetin adı verdin mi ne oluyor? Bekliyorsun çetin bir kişi olsun. Sevgi adını verdin mi bekliyorsun. Sevgi dolu bir hayat yaşasın değil mi? Ya, ananın babasının yani umudu, umutları bu birinci attan belli oluyor. Sanki hayatının bir programı. Kişinin adı hani o içinde belli oluyor. Kutsal kitapta birçok örnekler var. At değişmelerinde biz bunu görüyoruz.
Yakup.
Aslında çok bet bir at. Aldatıcı, üçkağıtçı, sahtekar. Kim böyle bir ad veriyor şaşıyorum yani. Ama Allah onun adını değiştirdi ve ne ad koydu? İsrail. Allah'la uğraşan. Allah'la işi olan. Değil mi? Avram. Baba demektir. Avraham oldu. İbrahim. Ne demek? Avraham, İbrahim. Şanlı baba. Tamam mı? Simon. Adı oldu. Petrus. Kaya. Temel. Sen bir kaya gibi olacaksın. Senin üzerinde kilise kuracağım. Sağlam ol. Evet. İsa'nın oğul adını taşıması ne gösteriyor? Madem o oğuldur, Allah onunla birçok kişiyi de evlatlık durumuna getirmek istiyor. Tamam mı? Yalnız kalmasın. İlk duanı olsun. Bunu okuyoruz İbrahimler 2 ayet 10'da. Evet, demek atlar geçmişi gösteriyor, geleceği gösteriyor. Üçüncü olarak yani kişinin derecesini gösteriyor. Bir at sanki senin dereceni gösteriyor. Hangi nivoda, hangi seviyede bulunuyorsun? Mesela doktor. Değil mi? Doktor adını kazanmak için insanlar neler yapıyor? Hayatında bu iki harf, bu iki bukva kazanabilmek için insanlar o kadar para atıyor, o kadar zahmet, o kadar ter, o kadar kendini sıkıyor. Dırı. Yani yazılsın, doktor olsun. Bu doktor adı çok üstün, şanlı bir şey. Bir yere gittiğin zaman senin adın ne? Mikhailov. Senin adın ne? Doktor Mikhailov. Bambaşka. Öyle değil mi? Evet. Demek ad senin pozisyonunu ve seviyeni gösteriyor. Ya da soylu kişiler. Bulgaristan'da pek yok. Mesela İngiltere'de biliyorsunuz bir sir var. Sir. Bir kişi sir ya da lady denildiği zaman herkes ayağa kalkıyor. Şerefli bir şey. Bu nasıl oluyor? Kral ya da kraliçe bütün devletin 60-70 milyon kişiden senede 20 ya da 30 kişiye kadar, çok az bir sayı kişi kadar, yani onlara özel seçilmiş kişiler ona Sir adını veriyor. Soylu bir ad veriyor. Evet, melek adı aslında çok yüksek bir addır. Melek insandan kat kat üstün, kat kat daha yüksek, kat kat daha güçlü bir pozisyonda. Bu ad yüksek bir şey oluyor. Kutsal kitapta hep çok kuvvetli olarak gösteriliyor. Melekler binlerce askeri bir fiske ile yok edebilir. Öyle gösteriyorlar. İstedikleri gibi gelip gidiyorlar, uçuyorlar bile. Ama oğul, İbrahim'in mektubu diyor ki, oğul adı çok çok daha üstündür. İkincisi nasıl? Oğul babanın her şeyidir. Öyle değil mi? Neden geliyor bu üstünlük? Bir babanın oğlu yoksa o mutlu değil. Erkekler hiç yanlış anlamayın, hiç bana başka şey konuşmayın. Ne kadar kızlarım varsa oğul istiyorum. Öyle değil mi? Herkes böyle. Oğul olmadan olmuyor. Bir babanın oğlu yoksa o mutlu değil. İsterse her şeyi olsun, varlıklı olsun, gene de mutlu değil. Binlerce hizmetçisi olsun, gene mutlu kalamayacak. Bir kralın oğlu olmadı mı, bütün devlet bölünebilir. Kritik bir durum. Evet, aynı onun gibi Allah'ın krallığı sadece oğlunun kral olmasıyla ayakta kalabilir. Onun için bu oğul adı o kadar önemlidir. Allah sadece gökte kalsa, insanlara uğraşmazsa önemli değil, ama yeryüzünde bir krallığı olsun istedi mi, bu oğlun olması çok önemli. Hatırlıyoruz İbrahim'i. 10 binlerce hayvanı vardı. Yüzlerce, binlerce hizmetçisi vardı. Köleleri vardı. Ama yine mutlu değildi. Bütün bu zenginliğe, varlığına karşı mutlu değilim diyor. Yaratılış 15 ayet 2 ve 3 diyoruz. Avram şöyle konuştu. Ey egemen Rab, bana ne vereceksin? Ne demek? Bu kadar malların var da daha ne istiyorsun? Bana ne vereceksin diyor. Çocuk sahibi olamadım. Evim Şamlı Eliezer'e kalacak, baş hizmetçisi. Bana çocuk vermediğin için evimdeki bir uşak hizmetçi mirasçım olacak. İşte en büyük arzusu buydu. Her şeyden daha fazla, devirlerden, altınlardan daha fazla bu lazımdı. Mirası, mirasçısı olacak, babasının işini, adını devam ettirecek bir kişi. Aynı biçimde Allah'ın yüz binlerce hizmetçileri varsa, melekleri varsa, hani ona gece gündüz hizmet etsinler. Büyük bir kuvvetle, büyük bir şanla yeterli değil. Bir oğul lazım. Kendisinden gelen oğlu yoksa o mutlu olamayacak. Evet. Ve bu ayette, okuduğumuz ayette, ayet 5'te, birinci parçada diyor ki, bugün ben sana baba oldum. Hangi meleğine demiş ki, tamamı, bugün ben sana baba oldum. Ve bu farkı gösteriyor. Melekler bir kategoride, oğul bambaşka bir kategoride. Bu ayet hani yeni değil, bu ikinci mezmurdan gelen bir ayettir, bir alıntıdır. Ve o da gösteriyor nasıl Rab kendi Mesih'ini yeryüzüne gönderip kral yaptı. Ve herkes lazım ona tapsın. O yeryüzüne gelmesi ve herkesin ona tapması sanki bir oğul olarak onu krallık yerine koydu. Ve bazı kişiler bu söze takılıyorlar. Bugün ben sana baba oldum. Ve bazen gerçekten ilk bakışta o bizi şaşırtabilir. Soruyoruz, İsa daha önce oğul değil miydi? O sonsuzlukta oğul değil miydi? Nasıl diyebilir ikinci mezmurda? Bugün sana baba oldum. Evet, cevap evet, tabii ki oğluydu. Ama oğlun, asıl oğul olmasının zamanı var. Oğulluk yerine geçmek, yani asıl tam olarak yasal kanuna göre, yani onun bir zamanı var. Bir kral nasıl doğuştan beri kraldır, daha bebekken kraldır ama babasının oğlu olarak krallığa geçmedi. Ancak zaman dolunca, büyüyünce hükümete geçip krallığını ele geçiriyor. Ve ondan sonra, tahta geçtikten sonra, hükümetin başına geçtikten sonra diyebilir ki bu artık benim oğlum olarak benim yerime geçiyor. Örneğin Kral Süleyman, tamam mı? Kral olacağı gün asıl oğul oldu. Davud'un hep doğuştan beri tabii ki Davud'un oğluydu. Ama ne zaman o tahta geçti, kral oldu. Davud dedi ki işte benim oğlum. O zaman asıl oğulluk görevini tamamlıyor. Mezmur 2 ayet 6 ve 7. O da geçen oğul sözü hem kral hem Mesih anlamında kullanılıyor. İsrail'in kralı Rabbi bir oğul gibi olacaktı. İsrail halkının başındaki krallar, onlar bambaşka bir anlamda Allah'a evlat oğul olacaktı. Onun temsilcisi. Sadece onu sesleyecekti. Kral olmakla sanki oğul oldu. Onun için Rab diyor ki bugün oğlum oldum. Bu sözleri konuşuyor İsrail'in krallarına ama aynı zamanda İsa Mesih için geçerlidir. Evet, İsa da meleklerden bir kral olarak çok üstündür. Melekler ne kadar da kuvvetli olsun, kral olarak, oğul olarak bambaşka bir yükseklikte. Ve nasıl krallığına geçti? Ve bu için çok önemli. Bu ayetleri iyice bizim içimize süzülsün, iyice anlayalım. İbraniler 5, 8 ve 9'da Rab bizi gösteriyor. İsa nasıl tam olarak bu oğulluk görevini, krallık görevine geçti. Bakın, o aslında bir oğul idi. Evet, sonsuzluktan beri. Ve gene de çektiği çekilerle seslemeyi öğrendi. Böylelikle tas tamam oldu. Büyük bir şey. Sonsuzluktan beri İsa Allah'ın oğludur. Ama ne zaman bu oğulluk görevini, oğulluk, krallık demektir? Ne zaman bunu anladı? Ne zaman gerçekten Türkçe'de yürürlüğe geçti, girdi? Ne zaman? Acı çektikten sonra. Acı çekmekle seslemeye, itaat etmeyi öğrendi ve böylece taslamam oldu. İşte bu İsa Mesih'in yolu. Bu İsa Mesih'in karakteri. Allah'ın krallığının özelliği budur. Ve biz bununla uğraşıyoruz. Madem öyle bir tabiat var onda, hani biz de aynısını kopya etmeye mecburuz. Bizim aramızda bu var. Acı çekmekle, kendini alçalmakla, kendinden vazgeçmekle bir yere varıyorsun. Sen toplulukta, Allah'ın krallığında diyelim, bir yere varmak istiyor musun? Büyük olmak istiyor musun? O zaman İsa Mesih gibi kendinden vazgeç. Unut kendini. Getsemane bahçesinde söylediği gibi, hayır benim istediğim değil, senin istediğin olsun. Buna hazır mısın? O zaman oğulluk nedir anladın. Baba İsa'ya bir görev vermişti. Oğul onu yerine getirdikten sonra işte asıl baba şimdi asıl oğulluk durumuna geldin dedi. Oğul da kral iskemlesine oturdu. Melekler İsa'nın kategorisinde değil dedi. Onlar sadece hizmetçi kalıyorlar. Başka bir şey olamıyorlar. Ama İsa oğul kalıyor sonsuza kadar. Ve sonra devam ediyoruz. Sadece oğul demiyor. Başka bir söz daha kullanıyor. İlk doğan da yazıyor. İlk doğan oğuldur. İlk doğan oğul en büyük mirasa sahiptir. Ne kadar kardeş varsa bir ailede? 3 olsun diyelim. Plus 1 artı 1 ne yapıyor? 4. Bütün mallar 4 pay yapılıyor. Ve en büyük oğluna 2 pay veriliyor. Ondan sonrakilerin sadece birer pay. Böylelikle ilk oğlanın en büyük oğlunun üstünlüğü gösteriyor. Ve zamanla bu ilk doğan sözü çok daha bir pozisyona geçti. Ve ilk doğan sadece başı, üstü, şefi yani anlamına geliyor. Bu hak onun saygılığını gösteriyor. Sanki ilk doğan babasının yerine geçiyor. Nasıl babasının hakkı var her şeye? Aynı onun gibi ona benzer olarak ilk doğanın da hakkı var iki katına, daha fazlasına. Kolosiler 1.15'te yazıyor apaçık. İsa Mesih de bütün yaratılışın ilk doğanıdır. İlk doğanıdır. Dünya kurulmazdan önce İsa vardı. Görünen, görünmeyen her şey o yarattı. Ve her şeyin ayakta durması onun sözüne bağlıdır. Onun için onun büyüklüğünü burada görüyoruz. Bazı kişiler o sözü de aşağı çekmeye bakıyorlar. Bütün yaratılışın ilk doğanı, işte o da yaratıldı tam tersi. Yaratılışın ilk doğanı, her şeyin üstünde odur. Sözün anlamı ve gerçek manası budur. Sizi şaşırtmasınlar. Ve ilk doğan oğul aynı zamanda ailenin başıdır. Okuyorum Yaratılış 27-29. O da yazıyor. Halklar sana kulluk etsin. Devletler boyun eğsin. Kardeşlerine egemen ol. Kardeşlerin sana boyun eğsin. Sonra 27-37. İshak şöyle cevap verdi. Onu sana egemen kıldım. Bütün kardeşlerin onun hizmetine verdim. Mesela bir kralın yanında generaller, vezirler, akıl danıcılar var. Ama kralın oğlu olduğu zaman durum değişiyor. O elini alıp herkesin önüne yukarı kaldırılıyor ve herkes o zaman yere kapanıyor. Bu demek bu bebek benim oğlumdur. sizin kralınız odur. Kralınız olacak olan odur. İsa da bütün ruh varlıklarının efendisidir. Ve melekler de onun buyruğunun altındadır. Ve defalarca görüyoruz ne kadar hizmet ettiler İsa'ya. Şimdi ikinci konuya geçiyoruz. İsa'nın adı. Ve şimdi bakıyoruz İsa'nın pozisyonu daha yüksek. O kraldır. İbraniler 1. bölüm 7'den 9'a okuyorum. Ama meleklerden için şöyle konuşuyor. O kendi meleklerini rüzgarlar yapıyor. Hizmetçilerini ateş yalanları yapıyor. Melekler neymiş? Sadece rüzgar gibi hizmetçi. Oğulla gene şöyle konuşuyor. Senin krallık iskemlen ey Allah sonsuzlara kadar duracak. Senin krallık değneğin doğruluktur. Doğruluğu sevdin ve haksızlıktan azaçmadın. Onun için senin Allah'ın olan Allah seni sevinç yağıyla mesetti. Seni seninkilerinden daha yüksek kıldı. Evet, 1. bölümde ayet 8. Bu da İsa'ya açık açık Allah deniliyor. Dikkat ettiyseniz eski antlaşmadan bu ayeti kullanıyor ve diyor ki senin krallık iskemlen kim konuşuyor? Baba konuşuyor. Ey Allah sonsuzlara kadar duracak. Kime konuşuyor? Oğluna konuşuyor. Ve birçok kişiyi bu ayeti yutamıyorlar. İsa nasıl Allah olabilir? Evet, baba oğla konuşuyor. Senin krallık iskemlen ey Allah sonsuza kadar duracak. Konuşan kim? Allah'ın kendisi, baba olarak. Bu sözleri işiten kim? Allah'ın kendisi, oğul olarak. Ve bu ayet çok önemli bir şey. İsa Mesih'in gerçek kişiliğini anlamak için. Burada İsa melekleriyle nasıl karşılaştırılıyor? Evet, iki kişi dediğimiz gibi kavga yapıyorsa, kim daha büyük, sen mi sen mi? Sor bakalım, ne iş yapıyorsun? Anlat bakalım, ne iş yapıyorsun? Birisi boklukçu, öbürü profesör derse kolay. Kim daha büyük? Hemen anlaşılıyor. İşlerinden anlaşılıyor kim daha büyük. Bu da İsa gene çok rahat kazanıyor. Çünkü onun pozisyonu, onun konumu çok çok daha yüksektir. Melekler yazıyor sadece birer hizmetçidir. Hizmetçi. Hatta bu söz kullanıyor rüzgar. Allah onları rüzgarları gibi kullanıyor. Ama rüzgarları yollayan, onları kontrol eden kimdir? Allah'ın kendisi. Ve hatırlıyorsunuz Celil'i gölünde, o fırtına içinde o rüzgarlara konuşan, rüzgarlara buyruk veren kimiydi? İsa kayın arkasından kalkıp rüzgarı korkuttu yazıyor, azarladı ve buyruk verdi. Ve gene onun bu da Allah olduğunu gösteriyoruz. Ama bu rüzgar hizmetçiler, ne diyor? Meleklerdir. Evet. Hayat boyunca melekler İsa'ya hizmet ettiler. Onun için anlıyoruz İsa melek olamaz. Onun doğuşunu kim ilan etti? Betlehem kasabasında kim konuştu çobanlara? Yusuf'a, Meryem'e kim konuştu? Hep melekleri görüyoruz. Sonra denemesinden sonra, vaftizden sonra çöle gitti, denendi. Ve o da yazıyor Matta 4 ayet 11. Bütün bu 3 denemeden sonra kim hizmet etti? Melekler İsa'ya hizmet etti. Getsemane bahçesinde Luka İncil'inde 22-43'te okuyoruz. Hani İsa bu kadar sıkıntı içinde bir melek ona gelip kuvvet verdi. Yani hizmet etti. Onun dirilişini kim ilan etti? Mescid-i Meryem'e öbür kadınlara görünen kimiydi? Gene melekler hizmet etti İsa'ya. Hatta onun göke alınışını melekler ilan etti. Apostolların İşleri 1-10-11. Evet, daha küçük olan her zaman daha büyüğüne, değil mi? Hizmet ediyor. Onun için kime hizmet ettiyse anlaşılıyor. Kim daha büyük? İsa hizmetçi değil, o kraldır. Nasıl kraldır? Onun kral iskemlesi var ayet 8'de okuduğumuz gibi. Mezmur 99 ayet 1. Rab kraldır. Titresin halklar. Onun kral iskemlesi kerubilerin üstündedir. Sarsılsın yeryüzü. Evet. Ve biz de bazen bu ilahi sürüyoruz kerubların arasında. Ama anlamıyoruz değil mi? Nereden geliyor? Kerubiler bir çeşit baş melek. Daha güçlü, daha üstün melekler. Ve bu da yazıyor. Senin tahtın yani kral iskemlen yeryüzüdür. Eski antlaşmada anlaşılırdı ki Allah'ın mekanı yani yeri yoktu. Onun için diyorlar göklerde oturuyor. Hani hiçbir yerde yok yeryüzünde. Kimse onun yanına ulaşamaz. Amaç buydu. Ama Rab gene de izin verdi, yeryüzünde kendi halkın arasında yaşasın. Kendi halkının imanını kuvvetleştirmek için izin verdi, böyle bir minyatür bir krallık odası yapılsın ve bir antlaşma sandığı yaptılar. Bu sandığın içi boş idi, 3 tane eşya koydular ama bunun kapağı saf altından idi ve bu çok önemli. Ve bu saf altını her zaman Allah'ın karakterini gösterir. Alt tarafı tahtaydı, altın kaplıydı. İki taraf, iki element vardı, iki materyal vardı. Ama üstü sadece saf altınıydı. Ve bu kapağın üstünde iki tane figüra vardı. İki tane melek biçimde, böyle kanatlı iki küçük heykel vardı. Ve anlayış buydu. Ben yeni imanlıyken sandım ki anlayış sanki Allah bir kutuda yaşıyor. Öyle değil. Anlayış başka. Sanki Allah kendine bir taht yapmış, bir kral iskemlesi ve bu kral iskemlesinin üstünde keruhların arasında kendini gösteriyor. Maksat bu. Keruhların arasında Allah kral olduğunu böyle göstermek istiyor. Ama şimdi diyor, kendi oğlumu oraya koydum. Ey oğul, senin kral iskemlenin tahtın sonsuza kadar duruyor. Melekler bukvalno tahtının altındaydı. Hatta yazıyor bu iki keruf meleği, hani gözleri aşağı kadar çevirmiş, öyle dururlar. Bakamıyorlar, sadece birer hizmetçidir. Sonra bir kral olarak onun değneği var, asası diyoruz. Gene ayet 8 ve 9'da geçiyor. Bu neydi bu değnek, bu asa? Bu altından süslü bir çubuk, aslında bir topuza benzerdi. Ve bununla istedi göstersinler ki, hani bu kralda yeterince güç var. Sadece şeref yeterli değil, güç de lazım, kuvvet de lazım. Evet, bu kralda yeterince güç var, kişileri buyduğu şeyleri yaptırsın. Evet diyoruz, o oluyor, senin asan sonsuza kadar duruyor. Ve yazıyor, İsa Mesih'in krallık deneyi, bu asası doğruluktur. Çok büyük bir şey, gene çok büyük bir ders bizim için. Demek onun kuvveti nerededir? Doğruluğundadır. Doğru sözlerinde, doğru hareketlerinde, doğru karakterindedir. Gücü oradadır. Dünya kralları öyle değildir. Dünya prezidentleri bugüne kadar farklı. Nasıl? Onlar sadece kaba kuvvetle hükümet kuruyorlar. Kaba kuvvete güveniyorlar. Ama senin diyor oğlun, senin deneyin, senin asan işte doğruluktur. İsa Mesih'in kuvveti hakikatte belli oluyor. Üçüncü olarak ayet 9 yazıyor. Sen mesedildin. Evet, mes etmek meselesi var. Göreve geçerken yağlamak. Mesele budu. Rab kimi kişilere görev verirken onları mes ederdi. Ama melekleri mes etmek yok. Sadece buyruk var. Git yap. Aynı bunun gibi Rab İsa meleklerden kat kat üstündür. Babası sadece demedi İsa, git yeryüzünde iş bitir. Onu mes etti. Ve bu mes etmesi bir kral olarak yeryüzünde gelsin diye gösteriyor. Yuhanna 9:20 şöyle anlatıyor. Çünkü baba oğlu seviyor ve kendisi ne yaparsa her şeyi ona gösteriyor. Çünkü yeryüzünde artık her şey oğlu İsa ile yapacak. Bütün işini ona teslim et. Ama bir hizmetçiye şef bir şey anlatmayacak. Sadece diyecek git benim işimi bitir sonra dön. Ve üçüncü şey, baktık İsa'nın adı daha üstün meleklerden. Baktık İsa'nın pozisyonu daha üstün, konumu daha üstündür. Ve şimdi bakıyoruz onun işi daha üstünde. Ayet 10'dan 14'e kadar anlatıyor ki o yaratıcıdır. Okuyoruz. Ve gene sen ey dünyanın Rabbi, en başta dünyanın temelini kurdun ve gökler de senin ellerinin işidir. Onlar yok olup gidecek ama sen kalacaksın. Onların hepsi eski bir ruba gibi çürüyecek. Onları bir kaftan gibi kıvıracaksın. Onlar da değiştirilecek ama sen aynı kalıyorsun ve senin günlerin sonu yok. Acaba Allah meleklerin hangisine hangi vakitte şöyle konuştur? Senin düşmanlarını ayaklarına bir basamak yapacağım. O zamana kadar sen benim sağımda otur. Melekler hepsi hizmet eden ruhlar değil mi? Onlar o kişilere hizmet etmek için gönderilmiyorlar mı? Hani kurtuluşu miras alacaklar. Evet, bu son ayet beni çok heyecanlandırıyor. Diyor ki, meleklerin asıl işini sadece İsa hizmet etsinler. Kurtulanlara da, bize de hizmet etsinler. Evet, burada ne okuduk? Oğul dünyaları yarattı, dünyayı yarattı. Bütün evreni, bütün kosmosu, dünyayı ve gökleri de ne yazıyor Yuhanna 8:58? İsa'nın ağzından ne sözler çıktı, dikkat ediyor musun? Ne yazıyor? İbrahim olmadan önce ben varım. Onları yaratan söz olarak İsa'dır, Allah'ın oğlu. Ve İsa aynı zamanda bütün melekleri yarattı. Kolosser 1:15'te bunu açıkça bize gösterir. Sadece görünen değil, görünmeyen şeyleri. Çünkü onun eliyle her şey meydana getirirdi. Hem göklerdeki hem de yeryüzündeki şeyler. Yani Allah'ın katında var olan hem görünen hem de görünmeyen şeyler. Devam ediyor. Ruh krallıkları ve gücülükleri, ruh hükümetleri ve güçleri. Evet, her şey onun eliyle yapıldı ve her şey onun için yapıldı. Madem İsa melekleri yarattı, kendisi melek olamaz. Yaratan önce var olmalı ki bir şey yaratsın. Değil mi? Bu apaçık bu ayeti gösteriyor ki yani onun için İsa baş melek bile, en yüksek melek bile olamaz. O kat kat daha üstü. Devam ediyor. Oğul diyor, dünyayı bir gün yok edecek. Dünya ve onun içinde her şey oğlundur. Onun malıdır. Ve madem onun malıdır, onu istediği gibi kullanacak. İstediği zamanda yok edecek. Bugünlerde öyle çok sahte bir din yaratılıyor. Dünya dini. Anamız dünya. Ve Birleşmiş Milletler o ne? Bunu bütün dinlerin üstüne koymak istiyor. Ve yavaş yavaş bütün dinleri bu religyon, bu dinin altında birleştirmek istiyor. Çevre korumak, priroda bilmem ne. Bu artık bir din haline geldi. Tamam mı? Ve onun için biz korumalıyız. Birçok vaizler bunun söylediği gibi. Hayır. Bu dünyanın sonu var. Hani bu dünyanın godnostu bitecek bir gün artık Rab diyor bitti buraya kadar. Tamam mı? Sonsuz bir dünya bekliyoruz. Yeni bir dünya bekliyoruz. Ve onun sonu olmayacak. Onun için hiç kimse sizi aldatmasın. Hani bu sahte düşünceyle. Gün gelecek ki Allah'ın oğlu bütün kosmosu, bütün evreni bir eski ruba gibi diyor kıvıracak ve atacak. Toplayacak ve ateşe atmakla yok edecek. Bizi Allah'ı ayıran perde göktür. Ve onun için göremiyoruz sanki. Ondan sanki uzakız. Ama bir gün o bu perdeyi ortadan kaldıracak, çekecek diyor ve dünyanın sonu o zaman olacak. O zaman Rab'le baş başa kalacağız. Ya İsa'ya Rab deyip sonsuzluk için kurtulacağız ya da sonsuzca mahvolacağız. Evet. Üçüncü bir şey, o diyor düşmanları yendi. İsa babasıyla birlikte kral iskemlesinde oturuyor ama onun da bir süresi var. Şimdi lazım diyor bütün düşmanlarını tek tek yensin. Her şey yendikten sonra Rab İsa krallığı yeniden babasına teslim edecektir. 1. Korintliler 15. bölüm 24'te öyle yazıyor. Sadece önemli kişilerin düşmanları var. Önemsiz kişiler hani düşmanları yok. Kavga ederler ama kimse onun hani savaş yapsa da aslında bir düşmanı yoktur. Melekler bu savaş içinde bir küçücük askerdir. Ama büyük general, büyük herkesin üstünde olan İsa Mesih'tir. Evet, son olarak gördük ki melekler bizi de hizmet etmeye gönderiliyor. Ha, bu bizi şaşırtıyor değil mi? Sen melek gördün mü? Sen hayatında bir melek var mı geldi? Hayatında hangi melek bir iş yaptı mı? İncil'de bakalım melekler sık sık imanlılara da yardım etti. Onu okuyoruz. Yeruşalim'de apostollar, özellikle Petrus, mahpustan çıkaran bir melek. Filipus Gazze yoluna gönderen bir melek idi. Cornelius'a görünen, onu Petrus'tan karşılamaya hazırlayan, okuduğumuz gibi bir melek idi. Herodes'i cezalandıran bir melek idi. Pavlus'u gemide içinde boğulmak üzereyken cesaretlendiren bir melek idi. Demek istiyor galiba onlar hizmetçidir. O kadar düşük bir pozisyonda aslında bize bile hizmet ediyorlar değil sadece İsa Mesih. Evet, ama dikkat etsek de çok fazla melekler üzerinde yazmıyor. Çok fazla bu konuya girilmiyor. Hatta bazı ayetleri bize yani uyarıcı sözler var. Hani melekleri tapmak durumuna gelmeyesiniz. Bazı imanlılar bunu yapıyor. Ve bazı imanlılar daha fazla melek görmek istiyorlar. Ama onun için bugünkü sözler bize büyük bir derstir. meleği mi arıyorsun yoksa melekleri göndereni mi arıyorsun? Melekleri mi boyun eğeceksin yoksa meleklerin başında olan, hepsinin üstünde olan meleklerin taptığı, hizmet ettiği kişiye mi hizmet edeceksin? Onun için burada bugün İsa Mesih'in üstünlüğünü de gördük ve ona da hizmet edeceğiz. Bütün umudumuz ondandır.